Herkese hayırlı akşamlar. Bugünkü sohbetimize Gülşah, Aylin, Ceylan, Didem ve Damla ile birlikte başlıyoruz inşallah. Hoş geldiniz hepiniz.
Hoş bulduk. Sen de hoş geldin Ebru'cum. Ben bugün Müslümanların bazı sorumluluklarından bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi, her ne olursa olsun insan, karşıdaki insan için her ne hissederse hissetsin, bir Müslüman veya bir grup Müslüman asla haram olan bir eğilimi teşvik edecek ve bunu gerçekleştiren kişilere onu teşvik edecek ve ona daha çok yöneltecek şekilde bir davranış ve tavır içerisine asla girmez. Bir kere bu haram olan eğilimi teşvik etmek ayrı bir şekilde sorumluluk sahibi yapar insana. Ayrı bir sorumluluk getirir bir Müslüman üzerine. Buna aynı şekilde intihar bombacılığı da dahil. Bunlar da dahil. Şimdi Kasım 2012'de ismini vermeyeceğim... Şu an ismini vermeyeceğim avukatlık birliklerinden bir tanesi, Arap avukat birliklerinden bir tanesi. Kendini, şu an yine ismini vermeyeceğim bir hanım Müslüman, kendisini bir intihar eyleminde bulunup, kendisini bu şekilde öldürdükten sonra ona bir onur ödülü vermeye karar vermiş. Şimdi bu normalde hiçbir Müslümanın, hiçbir Müslüman grubunun asla yapmaması gereken bir şey. Tabii ki biz Müslüman kardeşimizin hepsi, dünyadaki birçok insan dahil olmak üzere çok zor günler geçiriyorlar ve bunlar insanların psikolojisi üzerinde çok olumsuz etkileri oluyor. Fakat her ne olursa olsun böyle bir eylem asla savunulamaz. Ve bu olaya mutlaka iki taraflı bakmak gerekir. Aynı şekilde hiçbir şekilde karşı tarafa yakıcı bir eleştiride de bulunamaz. İşte bu tür şeyler bu sevgi ortamını, bizim oluşturmak istediğimiz kardeşlik ortamını hemen hemen tamamen ortadan kaldırmaya yönelik mutlaka yıkıcı eylemler haline gelir. Ve hiçbir Müslümanın bu tip eylemleri veya herhangi bir şekilde haram olan bir eylemi teşvik etmesi olmaz. Şarap içmeyi de teşvik edemez bir Müslüman. Hiçbir şekilde... Mesela namaz kılmayı da teşvik edemez, yalan söylemeyi de teşvik edemez, büyük veya küçük olması fark etmez. Mutlaka eğer Allah'ın haram kıldığı bir eylem varsa Müslüman kendisi de ondan kaçınır, etrafının da ondan kaçınması için o şekilde bir ortam oluşturur inşallah.
İnşallah, Allah razı olsun Ceylancığım. Ben bugün Matrix felsefesinden bahsetmek istiyorum, maddenin gerçeğinden bahsetmek istiyorum çünkü çok önemli bir konu bu. Bu konu bizim hayata bakışımızı değiştirecek çünkü birçok bildiğimiz ve gerçek sandığımız fabrikalar, arabalar, evler, dokunduğumuz, işte evet gerçekten dokunuyorum, var dediğimiz maddeler beynimizin içerisinde var aslında. Dışarıdaki görüntüsü saydam ve karanlık. Bunu çok defa anlattık. Ama bu bilimsel bir gerçek olduğu için tekrar vurgulamak istiyorum ki filmlere bile konu olmuştur. Biliyorsunuz Matrix filminde, Vanilla Sky filminde, 13. Kat filminde bu konular çok fazla geçer. Matrix filmini bir hatırlayabiliriz. Ne oluyordu? Bir bilgisayar programcısı aslında 20. yüzyılda yaşadığını düşünürken normalde bir kapsülün içerisinde 1199'lu yıllarda bir beynine verilen bir Matrix isimli programla birçok görüntüler görmeye başlıyor ve bunları gerçek zannediyor. Kendisini bilgisayar programcısı zannediyor. Düşünün, kendisinden yıllar öncesinde yaşadığını düşünüyor ve bununla ilgili de hiçbir şüphesi yok. Ta ki işte Neo isimli yanına gelen ve o programa karşı çıkan biri olana kadar ve ona gerçekleri anlatan biri olana kadar. Şimdi ne oluyor bu filmde? Bazı replikler okumak istiyorum filmle ilgili. Neo zannediyor ki yaşadığı dünya gerçek. Dolayısıyla diyor ki ben görüyorum, dokunuyorum, var diyorum diyor. Morpheus da diyor ki gördüğün, duyduğun, işittiğin her şey elektrik sinyalleri senin diyor. Dolayısıyla gerçekliği hakkında bir kesin bilgin olamaz diyor. Ki şimdi biz bunu kendi hayatımıza düşünelim. Rüya görüyoruz. Rüyada gerçek olduğunu zannediyoruz ve kesin olarak da eminiz o sırada. Hatta rüyanın içinde bile bazen rüya gördüğümüzü düşünüyoruz. Onun gerçek rüya olduğunu zannediyoruz. Ve bunlar olurken Allah aslında rüyadan uyandığımızda bize bir hayat yaratıyor. Bu hayatta bize gelen elektrik sinyalleri, gözümüze geliyor fotonlar. Sonra gözümüzün arkasındaki retinaya düşüyor. Retinadan elektrik sinyali olarak beyine gidiyor. Beyinde de bir görüntü oluşuyor. Dışarıdaki görüntüyü bilmiyoruz. Beynimizin içinde Allah bir görüntü yaratıyor. İşte bu elektrik sinyallerinden oluşan bir dünya. Dolayısıyla işte Matrix dediğimiz bu. Yani bizim tesadüfleri, evrim teorisini hiç daha gündeme bile getirmeden Allah'ın kesin olarak her şeyi yarattığını ortaya koyduğumuz bir felsefe bu. Matrix felsefesi deniyor. Aslında bu yaratılış. Allah beynimizde her şeyi yaratıyor. Ben Twitter'a yazmıştım da birçok ilgi çekmiş, birçok kişinin ilgisini çekmiş. Arabalarda, evlerde, fabrikalarda beynimizde oluşuyor demiştim. Evet, bu gerçek. dışarıdaki görüntüsünü bilmiyoruz, onlara ulaşamıyoruz. Bu bütün duyularımızı kaybettiğimizi düşünelim. Gözümüzü Allah esirgesin tabii ki. Ama olmadığını düşünün. Elinizle dokunamıyorsunuz, hissedemiyorsunuz. Ben şu an masaya dokunuyorum ama böyle bir hissi bir kişi kaybettiğinde dokunamayacak. Bakıyor gözüyle, göremeyecek. Diyelim ki gözü göremeyen bir insan, kulağı duymuyor, bütün bütün duyularını kaybetti. Bu kişiye dışarıda gerçekten maddenin var olduğunu ispatlayamazsınız. Yani ispatlayacak hiçbir imkanınız yok vücudunuzda öyle bir duyu kalmadığında. Dolayısıyla biz tabii ki Allah'ın mutlak varlık olarak her şeye sahip olduğunu biliyoruz. Ama işte mutlak varlık burada ortaya çıkıyor. Allah sahip mutlak varlığa. Biz sadece dışarıda görüntü olarak var olduğunu biliyoruz. Tabii ki beynimizdeki görüntüden farklı olarak birazdan bu konuya devam edeceğim. Çok kapsamlı bir konu ama bu konu çok önemli çünkü yaratılışı tam olarak kökten bilimsel olarak ortaya koyan bir gerçek bu inşallah.
Bunu zaten materyalistler bildiğimiz gibi hiçbir şekilde cevap vermedikleri için genellikle kaçmayı tercih ediyorlar. Konu hayal konusu olunca, maddenin gerçeği konusu olunca hemen yandan cevaplarla bir an önce işte o zaman evrim teorisi dünyada kabul görmüş bir teoridir, siz ona cevap verin gibi saçma sapan, hiçbir şekilde gerçekliği olmayan konulara geçiyorlar.
Zaten gece gündüz cevap veriyoruz ayrıca.
Bu da ayrı tabii ki. Şimdi ben birkaç tane kardeşimizin soruları vardı, onlara cevap vermek istiyorum inşallah. Bir tanesi kardeşimiz özetle şunu soruyor, diyor ki dünya üzerinde diyor Allah'ın her şeyi bir sebeple yarattığını söylediniz bize diyor. Hatta okuyayım. Birçok şeyi Rabbimiz başkalarını vesile kılıyor diyor. Mesela bir yeri helak etmek gerekirse bir savaşı vesile kılıyor. Karşı tarafı Allah onlara vesile kılıyor diyor. Veya işte vahiy için Allah ilham için Cebrail Aleyhisselam'ı vesile kılıyor diyor. Fakat insanın yaratılışı için Allah direkt olarak topraktan yarattığını söylüyor diyor. Bu konuya yani Hazreti Adem'in ilk insanın nasıl yaratıldığı konusunda bir açıklama getirebilir misiniz diye kardeşimiz sormuş. Şimdi ben öncelikli olarak birkaç tane ayet okuyarak kardeşimize cevap vermek istiyorum inşallah. Biliyorsunuz Allah bütün evreni yoktan yarattı. Yani orada da Big Bang'i evet sebep kıldı. Fakat yoktan yarattı. Ama ilk insanın yaratılışında da sebep var. Orada da Allah toprağa sebep kılıyor. Yani çamurdan yarattığını söylüyor. Dolayısıyla yine insanların düşünmesi için bir sebep var ve ruhundan ilk insanı üflüyor Allah ve ondan sonra da bütün yaratılmış her şeyin bilgisini öğretiyor. Yani kelimeleri öğrettik diyor Hazreti Adem'e. Daha sonra da biliyorsunuz Allah'ın zaten haram kılmadığı bir dönemde Hazreti Adem ve eşiyle birlikte ilk insanlar oluşmaya başladıktan sonra Allah daha sonra kardeş evliliğini ve diğer evliliği haram kıldığı için insanlara bir hükümle, ondan sonrası da inşallah haram olduğu için daha sonrası o şekilde nesiller çoğalmaya devam ediyorlar. Fakat Allah ayetinde En'am suresi 73. ayette şöyle bildiriyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. O gökleri ve yeri hak olarak yaratandır. Onun ol dediği gün her şey oluverir, onun sözü haktır. Allah ol dediği anda her şeyi yaratır. Bir kere Allah'ın gücünü, kudretini gereği gibi takdir edebilmek çok önemli. Allah tabii ki insanlara her şeyde bir sebep yaratıyor, her şeyde bir vesile yaratıyor. Fakat ilk insanın yaratılışı ve dünyanın yaratılışından itibaren Allah bir yokluktan muazzam bir evren meydana getiriyor. Bu evrenin meydana getirilişi işte şimdi bilim adamları Higgs bozonu diyorlar. Ondan sonra Big Bang'in daha alt aşamalarını incelemeye çalışıyorlar. Çeşitli sebepleri ortaya koymaya çalışıyorlar bilimsel olarak. Fakat bizim bildiğimiz zaten Higgs bozonu da olsa, Big Bang de olsa veya insanın yaratılışı için mesela annesi ve babası vesile bile olsa onu yaratan Allah'tır. Çünkü bebek anne karnında gelişmeye başladığında ona ilk kalp atışını veren de Allah'tır. Yumurta ile sperm birleştiği anda onun bir çocuğa dönüşmesini yaratan da Allah'tır. Orada Allah yine tabii ki sebepleri vesile kılıyor. Ama ilk insanı yaratan Allah'tır. Bir sebebe ihtiyacı yoktur Allah'ın. Fakat orada da yine Allah çamuru yani topraktan yaratarak seramik biçiminde diye Allah biliyoruz biz inşallah. Pişmiş balçıktan, çamurdan bir insan şekli oluşturarak Allah sebep olarak sonradan ruhunu üfleyerek bu şekilde vesile kılmıştır Allah. Allah ayetinde insanı en güzel bir biçimde yarattığını bildiriyor. Tin suresi 4. ayette ve Haşr suresi 24. ayette de Allah şöyle bildiriyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. O Allah ki yaratandır, en güzel bir biçimde kusursuzca var edendir, şekil ve suret verendir. Yani İnsan oluşuyor, evet bir sebep var ama oradaki şekli yaratan da, o sureti, insan suretini yaratan da Allah'tır. Şimdi insanlara biz
Baktığımızda işte yok maymundan oluştu, yok bilmem nereden oluştu, bir sürü bahaneler oluşturuyorlar. Halbuki orada ilk insan şeklini veren, insan şeklinin güzel olduğunun bilgisini bize veren Allah'tır. Kardeşimiz burada aslında soruyu sorarken insanlığın yaratılması için de acaba daha üst bir medeniyeti mi Allah uzayda başka canlıları mı vesile kıldı diye sormuş. Neticede oradan da yine o canlıları kimin yarattığına ulaşırız. Yani Allah onu da vesile kılsa, başka bir şeyi de vesile kılsa neticede onları da yaratan Allah'tır. Fakat Allah dünya üzerinde, yeryüzünde meleklere ve iblise yani şeytana size secde etmeniz için insanı yaratacağım diye bildiriyor. Hazreti Adem'i yaratıyor. İblis ilk isyan eden olarak şeytan, o da cinlerdendir, ateşten yaratıldığını ve daha üstün olduğunu iddia ediyor ki insanların her zaman enaniyet yapması ve büyüklenmesinin sebebi kendilerinin üstün olduğunu, enaniyetli olduklarını, büyük olduklarını göstermek amacıdır. İşte ilk büyüklenme şeytanla başlıyor. Allah bunu insanlara gösteriyor bir ahlak bozukluğu olarak. Daha sonradan da Allah işte Hazreti Adem'e yeryüzündeki her şeyin bilgisini öğretiyor. Cennette acizlik olmadığı için Hazreti Adem şeytanın oyununa orada yenik düşmüş oluyor bizelli olarak. Fakat Allah daha sonra yeryüzüne indirdiğinde tövbesini kabul ediyor Hazreti Adem'in. Yeryüzüne indiğinde acizliğin ne demek olduğunu, dünya üzerindeki imtihanın ne demek olduğunu ve cennetin nasıl büyük bir nimet olduğunu kıyas yaptıktan sonra Hazreti Adem Aleyhisselam o zaman farkına varıyor ve Allah işte dünyayı bir imtihan yeri olarak yaratıp bütün insanlara iyi ile kötünün, güzelle çirkinin, doğruyla yanlışın farkını anlayabilelim ve cenneti arzu duyalım ve Rabbimizin rızasını kazanmaya çalışalım diye bir imtihan yeri olarak yaratıyor inşallah. Ama Allah dilerse sebepsiz yaratabilir tabii. Fakat bizde aklın ihtiyacının alınmaması için Allah bütün dünya üzerindeki her şeyi fizik kanunlarıyla ve sebeplere bağlı olarak yaratıyor.
Maşallah. Çok güzel İnşallah. Bir açıklamaydı Didem'cim. Gerçekten kardeşlerimiz de tam olarak bu konuda şu akıllarında herhangi bir soru işaretleri olanı da cevaplamış oldun. Elhamdülillah maşallah. Bugün Antik Mısır konusuna biraz değineceğim ben. Bu önemli bir konu aslında. Çünkü o dönemde Mısırlıların yaptığı teknoloji gerçekten çok ileri bir teknolojiydi. Günümüz şartlarında binlerce bilim adamı bunun üzerine araştırmalar yapıyor. Mısır'a gidiyorlar, piramitleri, oradaki yapıları araştırıyorlar. Fakat hala onların içinde bulunamayan çok büyük sırlar var. Mehdi döneminde inşallah o sırlar da bulunacak. Hocamız daha önce söylemişti. Oradaki gizli bölmeler, oradaki gizli bilgilerin hepsine inşallah ulaşılacak Mehdi döneminde. Antik Mısır'daki tıp teknolojisine biraz değineceğim bugün. Tıp çok ileriydi Antik Mısır'da. Hatta bu dönemde yeni bulunan birçok şey o dönemde zaten kullanılıyordu. Bunu da mumyaların üzerinde yapılan araştırmalarda keşfediyorlar. Dikiş izleri olduğunu görüyorlar ameliyatlardan kalan. Hatta kafataslarını incelediklerinde kafataslarında çok düzgün bir şekilde ameliyat yapıldığını, onun üzerine dikiş atıldığını, bunların ilgili simit papirüsünde de bu dikiş izleriyle ilgili bilgiler geçiyor, buna ulaşabiliyoruz. Mumyaları da zaten incelediklerinde çok özel bilgilere ulaşıyorlar. Bu dediğim bilgide tıp alanında çok ileri bir teknoloji kullandıklarına dair. Hatta o dönemde dişçiler var, doktorlar var, eczacılar var, çok büyük laboratuvarlar var. Bunlar üzerine araştırmalar yapıyorlar. Tabii o dönemin şartlarında nasıl ilaçlar kullandığını bilmiyoruz ama hastalığı olan kişinin o ilaçlarla tedavi edilip daha sonra hayatına devam ettiğine dair deliller de var. Hatta kafatasından beyin ameliyatı yapılan daha sonra bir süre yaşadığına dair, orada iyileşme olduğuna dair kalan deliller var. Bunlar gerçekten çok heyecan verici. Ama şunu unutmamak gerekiyor, evrimcilerin iddialarını bir kere daha hatırlayalım. Onların iddialarına göre maymunumsu bir adam çiziyorlar, ailesini çiziyorlar. O dönemde çeşitli haykırışlarla konuşmaya çalışan, birbirleriyle iletişim kurmaya çalışan hayvani bir maymun görünümü çiziyorlar. Sonra o maymun görünümünden, bu tamamen onların hayal güçleri, asla böyle bir şey yoktur. O maymun görünümünden yavaş yavaş medeniyetlerin ilerlediğini, çeşitli deneme yanılma yöntemleriyle tesadüfler sonucunda şu anki insanın oluştuğunu iddia ediyorlar. Bu tamamen bir uydurmasyon, bir iddiadır. Bunun hiçbir delili yoktur. Bunun yanlış olduğuna da aslında Mısır'daki medeniyet bize çok iyi örnek gösteriyor. Çünkü dünyanın her döneminde, şu anda yaşadığımız döneme de baktığımızda çok geri teknolojide, yani ileri teknoloji kullanmayan, çok ilkel şartlarda yaşayan insanlar var. Mısır döneminde de vardı. Dünyanın bir ucunda bu Mısırlıların sahip olduğu teknolojilerin, bu sahip oldukları teknolojilerin olmadığı ama hayatlarını yine daha farklı şartlarda yaşayan insanlar vardı. Ama bu bize gösteriyor ki evrimciler durmaksızın bu tip insanların kafalarına çeşitli bilgiler sokmaya çalışır. Ama bunların hiçbiri inşallah doğru değil. Mısır'daki medeniyette sırları açıklandıkça o dönemde kullandıkları mesela antibiyotik keşfedildi diyoruz. Aslında Mısır'da zaten antibiyotik kullanılıyordu. Bunların hepsi insanların yüksek medeniyet seviyesine sahip olduğunu bize bir kere daha gösteren en büyük delillerden bir tanesi. Bu konuya sonra yine devam edeceğim inşallah.
İnşallah sağlıcım. Ben biraz zaman öldürme mantığının üzerinde durmak istiyorum. Bu genel olarak çok tanıdık bir mantık. Çevremizden, etrafımızdan çok duyduğumuz bir mantık. Hadi biraz zamanı öldürelim, hadi biraz vakti geçirelim gibi. İşte ne yapıyorsun? Zaman öldürüyorum. Bu aslında o kadar tehlikeli bir şey ki insanların o kadar farkına varmadığı, belki de biraz alışkanlık olarak, biraz etraftan gördükleri bir şey olarak söyledikleri, belki de kabul ettikleri bir şey ama tehlikeli bir şey. Şimdi insanın dün şundan bahsetmiştik, şeytan nasıl yollarla insanı düşünmekten alıkoyar, kuruntulardan bahsetmiştik, öfkeden bahsetmiştik ve insanın ileriye yönelik endişelerinden bahsetmiştik. Bütün bunlar insanları genel olarak Allah'ı düşünmekten, neden yaratıldığını düşünmekten, ölümü düşünmekten alıkoyan şeyler. Asıl düşünmesi gereken şeyler bunlarken insanın, şeytan hep bu kuruntularla, öfkeyle ve kinle yaklaşarak insanları bir yerde sıkıştırır ve sadece o dünyanın içinde yaşatır. Daha büyük bir dünyaya geçemez insan. Mesela neyin neden yaratıldığını düşünecek hali kalmaz artık bunları düşünmekten. Neden var olduğunu düşünecek hali kalmaz. Ahirete gidecek mi? Ölüm yakın mı? Bunları düşünmek için bir vakti kalmaz. Çünkü kafası o kadar doludur ki, o kadar küçülmüştür ki dünyası.
Gerçekten
öyle. Sadece küçücük bir şeye odaklanır ve sadece o küçücük şeye, öfkelendiği şeye veya işte odaklandığı şeye kafasını verir ve asla düşünecek bir durumu kalmaz. İşte bu yöntemlerden bir tanesi de şeytanın insanları boş şeylerle oyalaması ve insanlara zaman öldürtmesi. Bu genel olarak bildiğimiz bir şey aslında. Boş şeyleri insanlar hep bir vakti değerlendirmek için kullanırlar. Şu kadar vaktim var, ha o zaman şu kişinin dedikodusunu yapayım, şununla vakit geçireyim. Yani şunu söylemek istiyorum, eğer nimetse yapılan şey zaten güzeldir. Ama eğer insanın kafasını o küçücük dünyada daraltacak bir şeyse ve onu düşünmekten alıkoyacak, Allah'ı anlamaktan alıkoyacak bir şeyse, işte o küçücük dünyada sıkışır kalır insan ve şeytan dediğini yaptırmış olur. Şimdi bakın, bütün dünyada genel bir tehlike var. Allah çoğunluğun yıpratıcı etkisinden bahsediyor Kur'an'da. Demek ki çoğunluğun telkini, bizim bazen kimi zaman aldığımız telkin, çoğunluktan aldığımız telkin aleyhimizde olabiliyor. Veya çocukluktan edindiğimiz şeyler, kötü alışkanlıklar. Mesela küçüklükte normalde insan kin nefret bilmez. Fakat gitgide gelişirken işte okul çağlarında veya başka yerlerde hep böyle bir çıkarcılık, bir menfaatçilik, onları öğrenmeye başlar. Bunlar mesela insanın zor öğrendiği kötü şeylerdir. Bunların üstüne gitmesi gerekiyor insan hayatı boyunca. Çünkü bu Kur'an ahlakına aykırı bir şey. Bu tip kötü özelliklerden uzaklaşabilmek için insanın her an Allah'a dikkatini verebilen bir varlık olması gerekiyor. Kendisinin aldığı kötü telkinleri giderebilecek, bertaraf edecek bir akıl seviyesinde olması gerekiyor. Dikkatinin sürekli açık olabilmesi gerekiyor. İnsanın dikkatinin sürekli açık olması zaten zor bir şeydir. İnsanı çok oyalayacak çok fazla detay vardır etrafında. Küçük şeylere daldıracak çok fazla detay vardır. Fakat bunlardan kopup da yalnızca Allah'ın varlığını düşünmesi, her şeyin hayırla yaratıldığını düşünmesi ve her şartta ne olursa olsun, haksızlığa uğrasa bile iyi bir insan olması gerektiğini düşünmesi için kafasını teksif edebilmesi gerekir Allah'a. İşte o yüzden şeytanın oyalayıcı yöntemlerinden uzaklaşması gerekiyor. Allah boş şeylerden yüz çevirirler diyor ayetinde. Kovulmuş şeytandan Allah'a sanırım. Boş şeyle kafamızı küçültmek değil, açıp geniş, böyle ufkumuzu çok genişleterek Allah'ın yarattığı bütün detaylara dikkat verebilecek şekilde olmamız gerekiyor. Şeytan her zaman insanı o küçük dünyasına çekmeye çalışır, Allah'ı düşünmekten uzaklaştırmaya çalışır. Biz Allah'ın izniyle bununla sürekli mücadele eden olacağız. Çünkü Allah dikkatli olun diyor, yerin göğün yaratılışı üzerinde düşünmezler mi diyor. Eğer düşünmemiz gerekiyorsa Allah'ın ayetine göre, o düşünecek vakti ayırmamız, mutlaka gün içinde sürekli ona ayırmamız, o zaman da imanımızın artması için çok çabalamamız gerekiyor inşallah.
İnşallah. Dediğin çok doğru, çünkü insanın aynı anda çok fazla şeye verebilecek bir dikkati, öyle bir enerjisi, öyle bir aklı yok. Tek Allah'a kendini teksif ederse, evet, eğer Allah'a dikkatini verirse, o zaman etrafındaki bütün olayları zaten yaratan, onu her şeyi yaptıran, istiyorum dediği şeyleri de yaratan, kendisindeki o isteği de yaratan Allah, o zaman her şey çok kolaylıkla yağ gibi akar gider.
Tabii, çok doğru.
Allah'a eğer insan dikkatini verirse. Ama başka küçük küçük şeylerle hesap yapmaya kalkarsa ve kendisi yapıyormuş gibi bütün bunları kendisi kontrol etmeye çalışırsa, işte Allah öyle bir güzellik yaratmayabilir o zaman.
Evet.
O zaman o detaylarda boğulur. O detayın çok sıkıcı ve çok yıpratıcı bir etkisi olur üzerinde. Çünkü insanın öyle bir kapasitesi gerçekten,
evet,
yok.
Öldürecek zamanı da yok.
Öldür,
o zaman
tabii.
Öldürmek ya, öldürecek bir zaman yok. Zaman çok değerli. Allah için kullanılır.
Bazen yani hiçbir şey yapmasa bile, yaptığı işi yavaş yapması bile, Allah rızası için yaptığı bir işi daha hızlı yapabilecekken yavaş yapması bile işte o zamanını öldürmesine sebep olacak şeylerden bir tanesi. O yüzden Allah rızasının en fazlası zamanını da en iyi kullanmayı gerektiriyor. Ona göre daha fazla şey yapabilecekken daha az şey yapmak ya da daha az önemli bir şeyi yerine getirmek o kadar da uygun olmayabilir. Bunun da ahirette hesabını vermek zorunda, tabii, kalabilir o kişi. O yüzden çok vicdanlı vaktini ayarlayıp kullanması gerekiyor. Ben biraz beyinden bahsetmek istiyorum. Beyin ve şuurdan, çünkü evrimcilerin hiçbir zaman çözemedikleri konulardan bir tanesi de insanın şuuru. Mesela bir göz her şeyi görüyor ama teknik bilgi olarak, ama şuur olarak insan o görüntünün içindeki her şeyi algılamaz. Ya da bir beyindeki bir fonksiyona baktığınız zaman teker teker çalışımız nasıl çalıştığını çok iyi görebilirsiniz ama onu kimin algıladığını, neyin algıladığına dair herhangi bir delil yok. Hatta şöyle diyorlar, beyin kendisi dışında bütün vücut fonksiyonları için birçok işlevi çok mükemmel şekilde yerine getiriyor ve gerçekten çok çok ileri düzeyde, ama kendisini anlama konusunda beyin çok geri kalıyor ve hiçbir zaman da kendisini anlayacak kadar gelişmiş olmayacak beyin. O yüzden biz şu an şuurun ne olduğunu, şuurun nerede olduğunu anlayamıyoruz diyor evrimciler. Halbuki işte şuuru yaratan Allah, bizi gözü çok gelişmiş bir kameradan farklı kılan, orada gözle görülenin algılanması, işte kulaklar öyle, diğer bütün duyuların yorumlanması ve bu yorumu anlayacak arkada bir ruh olması, bütün bu bilgileri anlam verecek, bütün bu bilgileri hissedecek, yaşayacak bir ruh olması, hiçbir zaman evrimciler bunu açıklayamıyorlar. İnsan var olduğunu anladığında, bunu hissettiğinde zaten Allah'ın varlığını da doğal olarak kabul etmiş olması gerekir. Kendisini yaratan Yüce Rabbimizin en büyük delillerinden bir tanesi kendisini hissediyor olmasıdır. Bunu da çok iyi düşünsün kardeşlerimiz.
Tabii.
Sıkıştıklarında zaten o mercimek tanesi kadar yer yapıyor bunu diyorlar.
Evet.
Yani
aslında tam bu konuyla ilgili bir arkadaşımız bir soru sormuş. Normalde daha önce birkaç defa açıkladığımız bir şeydi. Fakat hazır Ebru sen de bu konuyu açıklamışken ben onun da çok kısa bir şekilde değinmek istiyorum. Kardeşimiz elektrik sinyalini ruh mu gerekir ki görüntüye çevirmek, onu yorumlamak için? Sonuçta televizyon da elektrik sinyalini görüntüye çeviriyor diye bir soru sormuş. Şimdi televizyon elektrik sinyalini görüntüye çeviriyor fakat televizyon onu yorumlamıyor. Yani televizyonun kendisi neyin gösterdiğinden haberi yok. Televizyonun bir şuuru yok. Onu yorumlayıp ona göre hareket edip ona göre bir bilinç kazanmıyor televizyon. Mesela televizyonun anıları yok. Televizyon ona göre bir strateji belirlemiyor, plan yapamıyor. Bir ruhu yok. Bu zaten karşılaştırma değil fakat yine de kardeşimiz soru sorduğu için onu açıklayayım ben inşallah. Ayrıca televizyonun o elektrik sinyalini dönüştürdüğü mesela milyonlarca renk normalde dışarıda, yani maddesel dünyada yok. Biliyorsunuz atom altı seviyede renk yok. Rengi beynimiz yorumluyor. Çeşitli frekanslardaki fotonların frekanslarını beynimiz renk olarak yorumluyor. Bu bilimsel bir gerçek. Dolayısıyla zaten televizyonun aslında elektrik sinyalini çevirdiği görüntü, dışarıdaki görüntü bizim beynimizdeki görüntü değil. Onu yorumlamak için tabii ki ruh gerekiyor. İşte insanı ve canlı varlıkları, ruh sahibi olan bir varlığı insanı ayıran, ruh sahibi olmayana da ayıran tabii ki ruhtur. Bu arada zaten çok çok büyük bir fark var. Fakat televizyonun o çevirdiği elektrik sinyalinden görüntüyü çevirdiği şeyde, görüntüde dışarıdakiyle bizim beynimizin içindeki bizim ruhumuzun yorumladığı çok çok farklı. İkincisi de zaten biz asla beynimizin dışına çıkıp hiçbir şekilde televizyonun o yorumladığı o şekline asla ulaşamayız inşallah.
İnşallah. Elhamdülillah. Maşallah. Ben de aynı konuyu anlatacaktım maşallah.
Maşallah.
Zaten demin çok detaylı bahsettik ama gerçekten ruhu, aslında söylememiz gereken ruhu kardeşimizin sorusunda sorması çok iyi olmuş. Çünkü zaten elektrik sinyali diyoruz biz ama bu elektrik sinyalini karanlık beynimizin içerisinde düşünün. Beyin bir et parçası. Bu et parçası dışarıda da var. O zaman onda görüntü oluşmuyor. Beyinde elektrik sinyali, ona da elektrik sinyali verirsiniz. Ama onu hisseden, onu algılayan bir ruh olması gerekiyor. Şimdi beynin içerisinde bir göz yok, beynin içerisinde bir kulak yok. Ama onu işte gözün olmadığı bir yerde göz sahibi olan bir varlık var. İşte bu ruh. Kulağın olmadığı yerde duyan bir varlık var. Bu da ruh. İşte ruhumuz vesilesiyle Allah bize o elektrik sinyallerini algılatıyor. Sebepler dahilinde Allah birçok şeyi yaratıyor. Biz de aslında televizyon dediğimiz elektrik sinyali, işte televizyonda da elektrik sinyali var demiş kardeşimiz. Ama o televizyondaki görüntüyü de şu an beni izleyen kardeşimiz eğer gözüne ışınları gelmese, fotonlar gelmese, onlar elektrik sinyaline dönüşmese o zaten televizyonda bir görüntü oluştu diyemez. Dolayısıyla gene ruha ihtiyaç var. Ruhun varlığıyla biz zaten var dediğimiz televizyonu, var dediğimiz bilgisayarı, fabrikaları, arabayı açıklayabiliyoruz. Hepsi görüntü olarak beynimizde oluşuyor. Kardeşimiz gene başka bir soru da sormuş. Ben yolda yürürken dışarıdaki atomlardan oluşan bedenim de hareket eder mi diyor. Beynimizde evet, biz yolda yürürken bunu biliyoruz. Gerçekten bir mesela kıyafetimiz oluyor, beremiz oluyor, işte paltomuz oluyor. Çok renkli kıyafetler oluyor diyelim ki. Şu ama dışarıdaki...
Çok önemli bir konu. Çok özür dilerim.
Evet,
yani
böyle
bölmek istemiyorum.
Teşekkür ederim. Çok iyi oldu.
Ve bereleri harikadır ve çok yakışır.
Teşekkür ederim. Rengimi de söylemen çok önemli.
Evet,
kahve. Hatta fışı.
Maşallah, elhamdülillah. Evet, mesela fışı renkli bir eldiven mesela. Ama dışarıda olan bir görüntüde ben bunun fışı renkli olduğunu ispatlayamam. Çünkü beynimin dışındaki görüntüsü hem saydam hem karanlık. Ama tabii ki
yani
benim...
bilmiyoruz o atomlar dışarıda hareket ediyor evet. mu? Onu bilemeyiz. Evet.
Bir ama mutlak olarak... aynı renk mi görüyorum onu evet, da, onu da evet, bilemezsin. Ben tabii. yine ona fuşya derim. Sen fuşya evet. diye duyarsın ama başka bir renk de görüyor olabilirim.
Tabii, tabii ki hiçbir farklı. Zaman bilemeyiz. Onun görüntüsünün varlığını Allah yaratıyor. Bundan eminiz. Bizim burada söylemeye çalıştığımız mutlak varlık sahibi olan Allah. Yani insanlar illa ben kendime bir güç vereceğim, illa ben varım demek istiyorlar ama Allah var. Biz Allah'ın bir tecellisiyiz, Allah'ın bir görüntüsüyüz. Hı. Filmden bahsetmiştim demin, Matrix filminden. Onunla ilgili bazı replikler var, onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Şöyle diyor, Morpheus'le Neo'nun bazı işte konuşmaları var. Morpheus diyor ki Matrix bir sistemdir diyor. İçerisinde etrafa baktığında ne görüyorsun diyor. Bakıyorlar hep birlikte. Biliyorsunuz film sahnesini zaten aklınıza geliyordur. İş adamları, öğretmenler, avukatlar, marangozlar. Yani normal bir hayat var, bir akış var. O kadar gerçek ki. Kurtarmaya çalıştığımız insanların zihinleri, o tabii Matrix programı olduğu için ondan çıkmak istiyordu. O yüzden böyle söylüyor. Onları kurtarana dek sistemin bir parçası olarak kalacaklar diyor. Anlamalısın, bu insanların çoğu sistemden çıkmaya hazır değiller. İçlerinden çoğu sisteme o kadar umutsuzca bağlı ki onu korumak için savaşacaklar diyor. Yani normalde bir bilgisayar programının içerisinde olduğunu bilmiyor. Ama normal hayatını yaşıyor. Yani şuuru açık bir şekilde yaşamıyor. Hatta o sırada Morpheus biliyorsunuz kumandayla durduruyor bütün insanları, avukatlar, işte iş adamları falan, hepsi o anda donup kalıyorlar. Akan su donup kalıyor. Havada uçan kuş donup kalıyor. Her şey bir anda duruyor.
Bir anda böyle bir şey olsa çok şaşırırız normalde.
Tabii, evet.
Ama mümkün böyle bir şeyin olması Allah dilese.
Tabii ki. Allah'ın dilemesiyle gerçekten dediğin gibi işte o görüntüde, o hayalde Matrix filminde olduğu gibi Neo bunu fark ediyor. Şimdi bizim dünyamıza bakacak olursak, bizim dünyamızda bunu fark etmemek gerçekten bir şuur kapanıklığı olur. Yani maddenin gerçeğini fark etmemek şuur kapanıklığı olur. Allah çünkü böyle bilimsel bir gerçeği bize göstermiş. Yani görüntüler gerçekten beynimizde oluşuyor. Bütün bilim adamları da bunu kabul ediyorlar. Bunun dışında çıkamıyoruz. Bu gerçek varken ve ruhu da ispatlayan bir gerçek bu. Yaratılışı ispatlayan bir gerçek. Bunun dışında yaşamak, işte o illa araba alacağım, illa o eve ulaşacağım, Allah'ı unutarak bir de bunu yapmak çok mantıksız olur. Tabii ki alınsın ama Allah unutulmadan, hepsini yaratanın Allah olduğunu bilerek yaşamak tamam. önemli inşallah.
Gülşah'cığım, senin de söylediğin gibi şimdi o filmdeki konuşmalardan o sisteme o kadar bağlılar ki diyor. Hı hı. Yani insanlar bu görüntünün içine o kadar bağlılar ki gerçekten bunun bir görüntü olduğunu bile fark kabul edemeyecek kadar. Evet. Zaten fark etmiyorlar. Fakat siz anlatsanız bile ne yani diyorlar, büyük alışveriş merkezleri evet, de mi görüntü diyorlar. Yani ondan kopmak, o yaşamdan kopmak istemiyorlar zaten. Çünkü ondan bir kere koparlarsa ne zannediyorlar? Vicdanlarıyla baş başa kalacaklar. Allah rızası için yaşamaları gerekecek. Allah'ın varlığının ve tek mutlak varlık olduğunu farkına varacaklar. Halbuki bu zaten onlar için güzel olandır, bunun farkına varabilmek ve bunun için yaşayabilmek çok büyük bir nimettir. Allah'ın böyle bir anlayış verebilmiş olması bir kişiye inşallah. Bir kardeşimiz şimdi şöyle, aslında öncesini de anlatayım da bazı kişilerin belki düşüncelerine de vesile olur. Benim bir resmin altında bir yorum yazmıştı. Ben de yorumunu çıkarmıştım kardeşimizin. Neden sildiğimi sordu. Şimdi tabii ki biz her şey, her yoruma cevap verebilmek durumunda değiliz. Çünkü zaten öyle bir şey vaktimiz olmaz. Fakat oradaki olumsuz şeyi kaldırmak da tabii ki bizim takdirimizdedir. Fakat mesajla gönderebileceklerini sordum. Tabii yorumu da şu kardeşimizin, diyor ki, neden diyor sadece marka kıyafetler giyiyorsunuz veya Amerikan markaları giyiyorsunuz diyor işte, veya işte İtalyan markaları giyiyorsunuz diyor. Tabii ki böyle bir şey yok. Biz her türlü markayı giyiyoruz güzel olduğu sürece. Yani nasıl beğenirsek, herkes neyi tercih ederse, Türk markalarından da yine güzel olan her şeyi giyebiliriz. Burada önemli olan güzel ve estetik olması, zevkimize uygun olması. Hangisi olursa onu, yoksa belli bir şey yok. Fakat kardeşimizin burada anlamadığı şey şu. Diyor ki, çok güzel işler yapıyorsunuz diyor, gerçekten diyor. Farkındayım diyor, fakat diyor başınız kapalı olsa, makyajlı olmasanız sizi dinlemezler diye düşündüğünüz için bunu yapmıyorsunuz diyor. Şimdi bir kere burada önemli olan şey şu, Kur'an'da bu farz olsa biz bunu, insanlar bizi dinlemeyecek diye yapmayı ertelemeyiz. Bu çok önemli. Yani kardeşimizin bunu anlaması çok önemli. O yüzden bunu özellikle açıklamak istedim. Çünkü belki bu şekilde düşünenler vardır. Yani biz etkili olabilmek için, dışarıda anlattığımız dinlensin diye başımızı kapatmıyor değiliz. Gerçekten ben Allah'ın bana farz olarak bunu emrettiğinden şu an şu saniye emin olsam, hemen şimdi içeri gider başıma bir örtü alır hemen kapatırım. Yani bundan bir saniye bile geri durmam Allah'ın emrinden kesin emin olduğum sürece. Ama biz anlatıyoruz zaten, Kur'an'da çarşaf vardır. Yani başörtüsünü dışarıya çıkıldığında kadın, iffetli bilinmesi gereken bir yere gittiğinde başından ayağına kadar örtünmesi gereken çarşaf vardır. Artık o çarşafın içinde ne markası kalır, ne görünümü kalır, onun içinde ne şekilde muhafaza oluyorsa bayan zaten. Evet. Bu Kur'an'a göre farz olandır. O yüzden zaten biz farz olan bir şeyi etkili olmak için göz ardı ediyor değiliz. Ben Kur'an'da başörtüsü olmadığı için, hocamız burada gece gündüz anlattığı için, başörtü kelimesi mevcut bulunmadığı için başörtüsünü takmıyorum. Yani kendime, ama takan çok fazla arkadaşım var. Bu şekilde düşünen, kendilerini öyle rahat ettiklerini düşünen, sünnete uyduklarını düşünen çok fazla arkadaşımız var. Yani herkes dilediği gibi, ama burada farzı görüp de ona rağmen etkili olmak için erteliyor değiliz. Bu kısmı çok önemlidir. Bunun kesin olarak bilinmesi gerekiyor. Çünkü biz Allah yolunda, ben Kur'an'ı ilk öğrendiğimden itibaren, hocamla ilk tanıştığımdan itibaren Allah'ın benim için farz kıldığı her şeyi eksiksiz olarak yerine getirmeye dikkat ediyorum. Yani benim için insanların rızası değildir, Allah'ın rızası önemlidir. Allah razı olsun, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin söylediği gibi, bütün insanlar razı olmasın yeterli, bütün insanlar razı olsun, Allah razı olmasın, benim o eylemi yapmamam için o da yeterli. Yani insanların rızası değil, kınayıcının kınaması değil, Allah'ın razı olması, Allah'ın hoşnut olması önemlidir. O yüzden, ama tabii ki bir Müslüman bayan bakımlı olacak. Tabii ki bir Müslüman bayan hoşuna giden kıyafetlerin hepsini istediği gibi giyebilir. Yani hangisini kendine yakıştırıyorsa, hangisiyle rahat edebiliyorsa o şekilde giyinebilir. Allah böyle olmayan, bir nimet vermiş insanlara.
Haram olmayan ama etkili olacağını düşündüğümüz eylemleri de yaparız zaten. O zaten makul bir şey inşallah.
Tabii, bir de zaten niye marka giyiniyorsunuz derken, niye güzel giyiniyorsunuz demek istiyorlar. Bu da zaten Allah'ın bize helal kıldığı bir hüküm. Başörtüsü konusunda da Allah'ın haram, daha doğrusu
haram kılmadığı
evet, daha doğrusu farz olarak belirtmediği bir konuyu biz farzmış gibi anlatırsak, bu da yine Kur'an'a aykırı bir davranış olur. Ben Allah'tan korktuğum için, hiçbir arkadaşım da aynı şekilde, hocamızı böyle bir şey bir kısmı memnun etmek adına yapmayız. Allah'tan korktuğumuz için çok çekinilecek bir davranıştır çünkü bu.
Hocamız düşünün, Allah rızası için akıl hastanesinde 10 ay geçirmiş bir insan. Yani orada insanların rızasını düşünüyor olsaydı, kendisine teklifleri kabul ederdi. Hemen daha birinci gününde akıl hastanesinden çıkardı. Hiçbir şekilde davasından vazgeçmeyen, 9 ay sadece düşüncesinden dolayı tek bir cümle söyledi diye 9 ay hücre hapsinde tek başına tutulan, 2 metrekarelik bir alanda belki de 10 ay akıl hastanesinde tutulan, en azı katillerin arasında 7 tane cinayet işlenmiştir hocamız akıl hastanesindeyken. Böyle bir ortamda kalmaya sırf Allah'ın rızasını gözettiği için kabul ediyor zaten. İnsanların rızası orada, orada ne tekliflerde bulunuyorlar, para teklifinde de bulunuyorlar, hocamız söylemişti. Yahudilik Masonluk kitabını o dönemde basmaması için de teklifte bulunuyorlar. O zaman onları kabul edip ona göre rahat bir yaşam sürebilirdi. Kendisi de bir aile tabii ki. Yani kendisi de bir aile kurup o mantıkta şu anda günümüzdeki birçok kendini dindar gibi gösteren insanlar gibi o şekilde bir hayat benimseyebilirdi. Bu da olabilir diye düşünebilirdi ama öyle bir şey olmuyor. Allah'ın rızası neredeyse, Allah'ın rızasını nerede kazanabilirse ona yönelmiştir. Biz de zaten dünya üzerinde yaşayan insanların içerisinde hocamızı örnek aldığımız için Allah'ın rızası neredeyse, Allah neyi bizden istiyorsa o yönde gözümüz kapalı olarak, bu yönde aslında deli olarak, yani Allah'a deli aşık olarak, gözümüz kara deli olarak hemen Allah'ın rızasına yöneliriz. Hiçbir şey Allah'ın izniyle çeviremez inşallah.
Şu çok önemli. Hiçbir zaman Allah'ın dilemesi kınayıcının kınamasından hiçbir kardeşim, ben, hocamız ve burada bulunan kardeşlerim, burada sizin görmediğiniz tüm kardeşlerim de kınayıcının kınamasından asla korkmayız. Biz Kur'an'a uyarız. Kur'an'da Allah bize ne bildirdiyse onu titizlikle uygulamaya çalışırız. Allah inşallah daha güzeline de ulaştırsın bizi. Hidayetimizi, imanımızı daha da güçlendirsin. İnşallah peygamber imanı gibi güçlü bir iman nasip etsin hepimize. Ama bunu gerçekten kardeşlerimiz, Didemciğim sen de hatırlattın, unutmasın. Bir kişinin söylediği ya da iki kişinin çoğunluktan duyarak söylediği ve bize farklı bir şekilde belirttiği bilgileri Kur'an'a uygun değilse, Kur'an'da farz kılınmadıysa biz bunu uygulamayız. Biz çünkü titiz olarak Kur'an'da Allah bize ne bildiriyorsa onların hepsini gözümüz kara olarak, gerçekten Allah'tan çok şiddetli korktuğumuz için asla şüphe duymadan vicdanımızı sonuna kadar kullanıp o Allah'ın farzlarını mutlaka uygularız inşallah. Birkaç gün önce de hocamız da anlatmıştı. Üstadımızla ilgili çok değişik bilgiler veren kişiler olabiliyor. Ama bunların yanlışlıklarından ben bir kere daha bahsedeceğim. Sikki-i Tasdik-i Gaybi'de üstadımız çok açık ve net Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ahir zamanda geleceğini anlatmış. Kendisinin Mehdi olmadığını, ileride gelecek bir şahıs olduğunu bize söylüyor. Şöyle geçiyor orada da, sayfa 9'da Sikki-i Tasdik-i Gaybi. Ümmetin beklediği ahir zamanda gelecek zatın üç vazifesinden en mühimi, önemlisi ve en büyüğü ve en kıymetdarı, değerlisi olan imanı tahkikiyi, gerçek imanı, neş, yazma ve dağıtma yoluyla ve ehli imanı, iman edenleri dalaletten, sapkınlıktan kurtarmak. Bunu tek tek cümle, kelime kelime bakalım inşallah. Ahir zamanda ümmetin beklediği, ahir zamanda gelecek. Geldi demiyor üstadımız, geçmiş de demiyor, bu dönemde geçmiş olan ya da geçmiş dönemlerde gelmiş olan diye söylemiyor. Şu an bulunduğumuz dönemde gelmiş olan da demiyor, ahir zamanda gelecek olan diyor. Demek ki ileride gelecek, o dönemde gelmemiş, ileride gelecek olan bir zattan bahsediyor. Hemen arkasından da zat kelimesini kullanıyor ki, ileride tabii ki Allah'ın ilhamıyla bu sözleri yazıyor üstadımız, ileride oluşabilecek çeşitli spekülasyonlara karşı da zat kelimesini kullanması çok önemli. Çok fazla yerde şu an 68 yerde miydi? Yanlış hatırlamıyorsam 68 yerde zat kelimesini kullanıyor. Dün Didem çok güzel anlattı. Ben bir kere daha anlatmayayım burada. Bir şahıs olduğunu söylüyor Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın. Üç vazifesinden, yani üç vazifesi olacak. Bunlardan en mühimi, en önemlisi ve en büyüğü ve en kıymetdarı. Birinci olarak en değerli olan vazifesinin şu olduğunu söylüyor üstadımız. İmanı tahkiki, gerçek imanı neş, yazma ve dağıtma yoluyla yaymak. Demek ki çeşitli bilgileri, topladığı bilgileri, etraftan öğrendiği bilgileri, bunların hepsini tek bir yerde çok güzel bir şekilde değerlendirip bunları tüm dünyaya yaygınlaştıracak diyor üstadımız. Ve bu yaygınlaştırdığı güzel kitaplarını, bilgilerini, ehli imanı, iman edenleri dalaletten, sapkınlıktan kurtarmak. Bu kitaplarıyla ve bu bilgileriyle yaydığı, tüm dünyaya yaydığı bu imani bilgilerle İnsanların dalaletten, yani sapkın ideolojilerden, sapkın fikirlerden kurtulacağını yine söylüyor. Ama üstadımızın dönemine baktığımızda Risale-i Nur külliyatı gerçekten çok değerli ve çok büyük bir iman hakikatlerinin içerdiği ve imanı, insanın imanını çok güçlendiren bilgilerin olduğu çok değerli bir kitap serisi. Bunu okumamız gerçekten çok önemli. Ama Risale-i Nur'lardan sonra, üstadımızın yazılarından sonra insanlar sapkınlıktan kurtulmadı. Yani dünyanın tamamına yayılan bir şey olmadı, temizlenme olmadı iman yönünden. Demek ki ileride olacak bu. Yani tüm insanlar Mehdi geldiğinde
Mehdi vesilesiyle bu sapkınlıktan kurtulacaklar inşallah. Bu konuda daha sonra üstadımızın sözlerine yine devam edeceğim inşallah.
İnşallah. Şimdi ben dünyanın en büyük çağlayanından bahsetmek istiyorum. Gerçekten çok muazzam bir şelale bu. Venezuela'da Angel Şelalesi resimlerimiz vardı görebilirsek. 20. yüzyılın başlarında ilk başta keşfediliyor Ernesto Sanchez La Cruz tarafından. Fakat daha sonradan 1935 tarihinde Amerikalı bir pilotun keşfiyle buraya Angel Şelalesi deniyor. Çünkü Jimmy Angel pilotun adı. Olağanüstü güzel bir şelale gerçekten. Çok çok yüksek, yaklaşık 807 metre boyunca serbest düşüş yapıyor. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Hiçbir engele çarpmadan ilerliyor. 807. metrede kayalara çarpmaya başlıyor. Fakat 979 metreye kadar ulaşıyor. Yani 1 kilometre neredeyse. Görüntüsüne bakarsanız çok olağanüstü. Sisli görüntüsü zaten çok çok ilgi çekiyor genel olarak. Çok farklı. Bir de şelalenin suyla buluştuğu yerde de bayağı lezzetliymiş suyu.
Öyle mi?
Çok çok güzel. Biraz evvel bu resimlere bakarken düşündüm. Bu olağanüstü güzel şelalenin ve sonradan keşfedilen, düşünün 20. yüzyılın ortalarında keşfedilen böyle bir şelalenin her bir atomu, her bir zerresi, düşen her bir parçası, her bir damlası Yüce Rabbimizin kontrolünde. Her saniye akan bir şelale düşünün, bir kilometre boyunca akıyor. Biz yokken de akıyordu, biz varken de akıyor. Evet. Her saniye o akış devam ediyor ve her saniye o akan suyun tamamı Yüce Allah'ın kontrolünde. Yüce Allah biliyor bütün bir zerresini, hangi damlanın nereye çarpacağını, hangi kayanın nasıl aşınacağını oradaki. Her şeyi biliyor, oradaki yoğunluğuna kadar, oradaki sıcaklığına, soğukluğuna kadar her şeyi bilen Yüce Rabbimiz. Biz her şeyi daha sonradan keşfediyoruz böyle nimetleri. Fakat Allah dünyada süs olsun diye böyle bir şey yaratıyor. Cennette, bu şimdi bize çok zevk veren bir görüntü, tekrar bakabilirsek. Mesela şu şelaleyi görmek, evet, çok güzel. Fakat yakınına gitsek ne içine girebiliriz, ne, tabii, sesinden dolayı birbirimizi, evet, duyabiliriz. Gerçekten. Hiçbir şey yapamayız.
Zaten yani. Evet. Yukarıdan aşağıya
gerçekten
bakmaya.
Tehlikeli mesela bir, evet, insan için. Ama cennette hiç öyle olmayacak. İşte biz Allah'ın izniyle, Allah nasip ederse böyle artık 2 kilometre, 3 kilometrelik şelalelerin içinde yüzüyor olacağız. Allah nasip ederse o şelaleleri seyredeceğiz olacağız. Hiçbir tehlike olmayacak cennette. Hiçbir zorluk olmayacak. Rahatsız edici hiçbir ses olmayacak. Güzellikleri şu anda sadece seyrediyoruz. Pek çok güzelliği sadece seyretmekte kalıyoruz. Halbuki orada birebir Allah yaşatacak neyi istiyorsak. Onu hatırlatması bakımından da çok önemli.
Bir de bu Angel Şelalesi, belki Aylin'ciğim sen söyleyeceksindir ama bir özelliği daha var. Yılın belli bir gününde kıpkırmızı görünüyor suyu. Evet. Güneşin belli bir vurma açısı yüzünden. Sırf o gün onu fotoğraflamak için çok fazla fotoğrafçı dünyadan onu çekmeye gidiyor. Gerçekten çok uzaktan görülebilen, çok sanki kırmızı bir bayrak aşağıya doğru sarkıtılmış gibi dağın başından aşağıya kadar. Çok güzel bir Allah görüntü yaratıyor orada. Öyle bir de ilginç özelliği
Allah
var.
Allah yaratıyor. Süsün içinde süs yaratıyor.
Buraya uçarak gitmek gerek aslında. Evet. Aynen. İnşallah Allah cennet nasip eder.
İnşallah.
O şekilde de görürüz inşallah.
Zaten yamaç paraşütü yapanlar var. Onun da öyle, evet, de bir zevki var. Allah inşallah dediğin gibi cennet.
İnşallah. Cennet. Onlar
da... Tavsiye etmiyorum.
Tabii. Evet. Tabii hepsi çok riskli i̇nşallah. Olduğu için dünya hayatında hiçbir zaman öyle bir riske girmek olmaz. Çünkü insanın kendi, yani intihar etmesi gibi bir şey tamam, neredeyse. Çok çok, çok tehlikeli. O yüzden ancak cennette Allah'ın güvenli kıldığı bir ortamda hiçbir risk olmadan bütün bunları yapabilmek çok zevkli olur inşallah.
İnşallah.
Ben biraz enzimlerden bahsetmek istiyorum. Evrimcilerin kabuslarından bir tanesi. Çünkü enzimleri açıklayamadıkları için proteinlerin nasıl meydana geldiğini de açıklayamıyorlar. İlk proteinin nasıl oluştuğunu, tek bir proteinin nasıl oluşabileceğini de açıklayamıyorlar. Yeni yaptıkları bir araştırmada, yine Science'da yayınlandı bu. Burada Escherichia coli bakterisi üzerinde yaptıkları araştırmada yaklaşık 1081 tane enzim buldular. Bu 1081 enzimin 404 tanesi birden fazla işlevi yapan çok önemli enzimler. 677 tanesi de özelleşmiş enzimler. Çok çok hayati işlemleri de bu 677 tane enzim yapıyor. Şimdi tek bir bakteri hücresini düşünün. Tek bir hücre. Ve tam 1081 tane enzimi var bu hücrenin hayatta kalabilmesi için. Şimdi evrimciler hiçbir zaman bunu açıklayamazlar. Evrimciler bakteri zaten çok basit bir varlık. Bakteri meydana geldi. Bakteri bakteriyi yuttu ya da İşte onların deyimiyle bakteri yine tek hücreli olan arkaya yuttu. Oradan mitokondri çıktı. Oradan işte çok daha çok hücreli diğer gelişmiş canlılar evrimleşerek meydana geldiler diye bir hayali hikayeleri var evrimcilerin. Hiçbir zaman ispatlanamamış, en ufak bir delil gösteremedikleri ve bilimsel olarak da bütün delillerin aksini gösterdiği bir teori bu iddia ettikleri. Bu da işte tam 1081 tane enzimin tek bir bakterinin faaliyet için gerekli olması evrimcilerin asla açıklayamayacakları bir konu. 1970'li yıllarda yine bir evrimci çok çok mantıksız bir iddia ortaya atmıştı. İlk zamanlarda canlılık ortaya çıktığında enzimler bütün görevleri yapıyorlardı. Çok az enzim vardı. Çünkü neden basitten gelişmişe doğru gitmesi gerek o mantığa göre. Tabii. Fakat en ufak bir delil olmamasına rağmen böyle bir hayali iddiayı ortaya atmışlardı. Bugün görüyoruz ki çok önemli işlemler için mesela yine bu hücrenin canlılığını devam ettirebilmesi için proteinin kodlanmasından sorumlu olan başka enzimlerde bütün bu enzimlerin görevi o 677 tane dediğimiz özelleşmiş enzimin görevini teker teker aksatmadan yapması gerekiyor. Bu olmadan yani daha ilkel bu enzimlerden bazılarını çıkardığınızda bu özel tabii ki bu özelleşmiş enzimlerin önemli görevleri yapan enzimleri çıkardığınızda o hücrenin yaşayamadığını görüyorsunuz. Dolayısıyla bu evrimcilerin açmazlarından çok büyük açmazlarından bir tanesi. Hiçbir zaman ilkelden gelişmişe doğru geldiğini iddia edemezler. Baştan bu şekilde yaratılmış olmak zorunda bu hücrenin yaşayabilmesi için. O yüzden önce bu 1081 tane enzimi açıklasın evrimciler sadece Escherichia coli bakterisindeki bu enzimleri. Ondan sonra istiyorlarsa
açıklayacaklar o kadar çok şey var ki yani Allah'a imkansız.
Defter kalem alsalar artık çok iyi olur.
İnşallah kısa bir ara verelim
inşallah. İnşallah.
Canım kardeşlerimle sohbetimize devam ediyoruz inşallah. Hocamız da birazdan bize katılacak.
İnşallah. Hoş bulduk. Şimdi biliyorsunuz son günlerde o bütün sitelerde, internette haber dolaşıyor. Bu Hindistan'da bir bayana 6 kişinin birden tecavüz etmesiyle ilgili. Ve bununla ilgili de çok fazla protesto gösterileri yapılıyor özellikle Hindistan'da. Bu sefer oradan da olaylar çıkıyor. Şimdi biz hep sürekli anlattığımız bir şey var. İnsanlar biz anlatmaya başladıktan sonra özellikle daha çok o konuyu düşünmeye başladılar. Dünya üzerinde kadına gerçek anlamda değerini veren tek sistem İslam dinidir. İslam ahlakıdır. Yani evet iddialı olarak tek sistem diye söylüyoruz. Çünkü birçok sistemlerde, birçok inançlarda kadına belli bir şekilde değer veriliyor olabilir. Fakat Kur'an ayetlerinde genellikle hep tahrif edilmeyecek üsluplarla, içine hiçbir şekilde hurafe katılmayan mantığıyla ve bağnaz zihniyetin anlattığından bahsetmiyorum. Saf anlamıyla Kur'an ayetlerinden bahsediyorum. Kadına en çok değeri veren ayetler Kur'an ayetleridir. Çünkü neden? Genellikle Kur'an ayetlerinde hep kadının korunması vardır bir kere öncelikli olarak. Kadının her zaman korunup kollanması, ona her zaman öncelik tanınması ve her zaman ona bir üstünlük sağlanması. Yani erkeklerin de kendi haklarından feragat ederek hatta kadınlara genellikle verici olmaları yönündedir Kur'an'da bahsedilen. Şimdi Hindistan'a baktığımızda yönetim şeklini de biliyoruz, yaşanan dinleri de biliyoruz ve onun içindeki olayları da biliyoruz. Fakat şimdi ben tabii bunu anlatırken bana diyecekler ki Arap ülkelerinde kadınlara nasıl davranıldığını görmüyor musunuz? İşte görüyoruz ve onun için zaten bunu anlatıyoruz. Çünkü Arap ülkelerinde çoğunluğunda veya içlerinde bulunan insanların çoğunluğu Kur'an'a dayalı olarak gerçek İslam'ı yaşamaktan uzak bir hayat sürüyorlar. O yüzden zaten şu anda Müslüman ülkelerdeki bütün zorlukların, sıkıntıların sebebi de bundan kaynaklanıyor. Biz o yüzden bunu söylüyoruz. Kur'an'a göre kadın üstün bir varlıktır. Nasıl üstün bir varlıktır? Büyüklenen, kibir yapan bir varlık değil, haşa. Kur'an'a göre kadın Allah'a teslim olmuş bir kuldur. Allah rızası için yaşar. Fakat erkek olsun, kadın olsun. Yani hem kadınların hem erkeklerin Kur'an'a göre sorumlulukları aynıdır. Bütün Müslümanlar Kur'an'a göre Allah'ın rızasına göre yaşamak durumundadır. Allah'ın rızasını seçmek durumundadır ve bu konuda da gayret göstermek durumundadır. Yani kadın evine kapanacak, konuşma hakkı olmayacak. Yeri geldiğinde işte 6 kişi birden ona saldırma hakkına sahip olacak. Çünkü kadındır. Böyle bir inanış işte hiçbir zaman İslam dininde olmadığı gibi İslam dini bu zihniyeti zaten telin eder ve biz onun için bunu anlatıyoruz. Kadının İslam'ı istediği gibi yaşama hakkı vardır. Şimdi bir kişi ben ayet paylaşmıştım. demiş ki önce siz diyor Arap İslam'ına göre giyinin diyor. Ne demekse yani Araplara göre Arap İslam'ı diye yeni bir inanç da çıkmış. Evet. Kur'an'daki İslam vardır. Bunun dışında bir İslam anlayışı zaten yoktur. Arap İslam'ına göre giyinin diyor. Önce tam anlamıyla kapanın diyor. Ondan sonra Kur'an'ı elinize alın diyor. Ondan sonra Kur'an hakkında konuşun diyor. Yani ben ayet yazamayacakmışım. Ben Müslümanım. Evet. Ben ayetlere göre yaşıyorum. Allah'ın benden istediğine göre yaşıyorum. Fakat ben ayetleri yazmak için Arap İslam'ına göre önce bir şekil, önce bir onu öğreneceğim ne olduğunu. Ona göre giyineceğim. Ondan sonra Kur'an'ı elime alma hakkına sahip olacağım. Onun da ne demek olduğu belli değil. Buna göre ondan sonra yaşayabilirsem eğer onların uygun gördüğü şekilde ondan sonra Kur'an'ı yaşayacağım. Böyle bir şey yok. Kur'an'ı bütün kadınlar ellerine alır, okuyabilirler. Bütün kadınlar İslam'ı Allah'ın istediği şekilde yaşayabilirler ve ona göre hayatlarını sürebilirler. Ve Kur'an'da en üstün olarak gösterilen insan, yaratılmışların en üstünü ve en güzel şekilde yaratılmış olan, kusursuz surette yaratılmış olan insan, erkek kadın kim olursa olsun dinini istediği gibi yaşayabilir inşallah.
Zaten Dilem, şimdi Hindistan'da gerçekleşen bu olayın temeline baktığımızda yine bağnazların, o radikallerin mantığının getirdiği, dünyaya getirdiği o çöküntüyle karşılaşıyoruz. Yani eğer kadını bu kadar değersiz hale getirmeselerdi, kendi dinlerince, İslam'a göre değil ama kendi dinlerince bu kadar değersiz hale getirmeselerdi, kendi dinlerince köpekle özdeşleştirmeselerdi çok aşağılık bir şeydir ve peygamberimize doğrudan hakarettir bu iddia. Eğer bunu yapmasalardı, Kur'an'ın kadına verdiği değeri bilerek buna göre davransalardı, o Kur'an'ın verdiği o güzel değeri Allah'ın Kur'an'da kadını yüceltmesiyle onlar da yüceltselerdi, böyle şeyler asla olmazdı. Dünyanın hiçbir yerinde olmazdı. Ülkemizde gerçekleşen kadına karşı şeyler de olmazdı. Dünyanın hiçbir yerinde de böyle bir şey olmazdı. Şimdi neye ihtiyaç var? Gerçek Kur'an'daki kadına verilen değere ihtiyaç var. Bakın Allah Kur'an'da kadını çiçeğe benzetiyor. Onlar niye benzetiyorlar? Bakın kendine Müslümanım diyen bazı bağnazlar kadını köpekle eş tutuyorlar. Ve sonra diyorlar ki bunu peygamberimiz söyledi. Bu hakarettir peygamberimize. Asla peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey söylemez. Kur'an'da Allah'ın belirttiği bir gerçek vardır. Kadına yönelik Allah'ın çok güzel bir övgüsü vardır. Çiçek demesi Allah'ın bir bitki gibi yetiştirdik diyor bakın Hazreti Meryem'i. Bu kadar güzel bir nimet olarak görmesi Allah'ın çok büyük bir güzelliktir. Şimdi Kur'an'da Didem'in anlattığı gibi mümin erkekler ve mümin kadınlar diye bahsedilir. Yani sorumluluk hem erkeğe verilir hem kadına verilir. Demek ki eşittir. Fakat aynı zamanda bunun yanı sıra kadın öylesine güzel korunmuştur ki Kur'an'da. Evlilikte korunur, boşanmada korunur, çocuk sahibi olurken korunur. Her türlü aşamada olağanüstü bir ihtimam vardır. O ihtimam nedir biliyor musunuz? O ihtimam üstünlüktür, bir güzelliktir. Niye insan karşısındakine ihtimam gösterir? Sevdiği için, onu güzel ve üstün gördüğü için ihtimam gösterir. İşte Allah da Kur'an'da kadını böyle sever, böyle gösterir kadını. İşte bu gerçek İslam anlayışının olmaması insanların bir kısmında, bağnaz düşünen bazı insanların etrafında böyle bir anlayış olmaması ondan kaynaklanıyor. İşte sen kadınsın, Kur'an okuyamazsın, sen kadınsın, Kur'an'ı eline alamazsın, sen kadınsın, namaz kılamazsın. Her türlü engellemeyi kadına yüklüyorlar. Evet. Ne hangi dine göre, bu hangi dine göre, bu İslam dinine göre mi? Hayır, bağnazların ürettiği, kendileri ürettiği dine göre. Hocamız dün çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki, siz de yani bağnazlar bir din üretiyorlar, sonra onun delilini Kur'an'dan aramaya başlıyorlar dedi. Kur'an'da o delili bulamayınca da bu sefer onun delillerini yine kendileri üretmeye başlıyorlar. Yani kendileri bir din üretip bir de ona delil üretmeye başlıyorlar. Bu sefer onun içinde de kayboluyorlar.
Sonra da ona uymaya çalışıyorlar.
Uyamıyorlardı. Bu sefer yani Allah vermesin dinsizliğe kadar sürükleniyorlar. Çünkü yapamadıkları, yani başaramadıkları bir din ortaya çıkıyor. İslam böyle bir din değil. İslam hem biraz önce hocamız çok güzel söyledi. İslam'da vahşet yok, dehşet yok, kadına saygısızlık yok, kadın üstün, insan üstün Kur'an'da. Her türlü dinden, her türlü mezhepten insan üstün. Yani insana üstünlük değer veren dindir Kur'an. Ve Allah'ın çok güzel nimet olarak bir din, indirdiği bir dindir. İşte o yüzden dünyada bu ahlak yaygınlaşsa, dünyada anlaşılsa gerçek Kur'an ahlakı, o zaman işte ne Hindistan'da böyle kadınlara yönelik vahşet olur, ne de dünyanın bir başka yerinde. Tabii. Vahşet tamamen ortadan kalkar.
İslam'da her zaman için sevgi ön plandadır, şefkat vardır, merhamet vardır. Kadına da erkeğe de
Kur'an'da hiçbir zaman kadınların geri planda olduğuna dair herhangi bir ayetle asla karşılaşmıyoruz. Allah, sen de biraz önce söyledin, Kur'an'da her zaman kadını ve erkeği eşit tutmuştur. Allah bir ayetinde kovulmuş şeytandan Rabbim sana sığınırım şöyle bildiriyor. Ey insanlar, gerçekten biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız ve tanışmanız için sizi halklar ve kabileler kıldık. Şüphesiz Allah katında en üstün olanınız, takvaca en ileride olanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, haber alandır. Allah katında tek ölçü takvadır. Bir insanın kadın ya da erkek olması asla değildir. Takva önemli olandır. Kim takvaysa Allah katında da üstün olan odur inşallah. Kadın da erkek de eşittir. Önemli olan ikisinin de Allah'a olan yakınlıkları, Allah'a olan sevgileri, bağlılıkları, Kur'an'a olan Kur'an'ı uygulamaları ve Kur'an'a uymalarıdır. Allah'tan korkmalarıdır, Allah'a olan sevgileridir.
Kur'an'a uygun bir ahlakı yaşamadıkları için bir takım kimseler Allah onları bunu zulme dönüştürüyor. Halbuki Kur'an'da Allah'ın emrettiği şekilde kadına gereken önem, kadına gereken koruma sağlanmış olsa hiç o şekilde Hindistan'da olan olaylar veya dünyanın neresinde olursa olsun kadına karşı hiçbir eziyet, hiçbir zulüm olmaz. Çünkü Allah Kur'an'da kadının haklarını çok net şekilde belirlemiş ve korumuş. Kadına erkekten daha üstünlük verilmiş, daha üstün bir koruma var. Kadının oradaki durumu düşünülerek hatta yanındaki şahit sayısı arttırılıyor ki kadına yönelik bir zorluk oluşmasın diye, yani yanlış anlaşılma herhangi bir durum oluşmasın diye Allah çok güzel kanunlarla bunu belirlemiş.
Çok büyük nimettir o yani. Evet. İnsan unutabilir, yanındaki hatırlayacak yani. Bu verilmiş bir kolaylık, bir güzellik,
evet,
nimettir.
Bunları uygulamadıkları için Allah onlara bunu hakikaten uygulanmayan kişilerde tabii Allah bunu bir zorluğa, bir belaya dönüştürebiliyor. Halbuki Kur'an'da Allah'ın belirlediğine tam net şekilde uyulması tüm toplumlarda bir rahatlık, bir refah, bir ferahlık oluşturacaktır inşallah.
Tabii kişiye bakıyor şimdi kendine. Kendinde sevilecek bir özellik görmüyor. O zaman sevgiyi de tabii ki doğal olarak teşvik etmiyor. Halbuki Müslüman bir kere öncelikli olarak kendini sevecek. Yani kendinde Allah'ın tecelli ettirdiği güzellikleri görecek. İlla ki bu yüz güzelliği, fizik güzelliği anlamında değildir. Müslüman güzel ahlak gösterirse zaten kendisini sevilecek bir insan olduğunu bilir. Ona göre kendine güvenir, Allah'a güvendiği için. Ve o yüzden de etrafında da Allah'ın tecelli ettirdiği bu güzellikleri sevecek insanlar arar. Kendisi o sevgiyi zaten etrafında gördüğü yine sevilecek özelliğe sahip başka insanlara gösterir. Ve bu şekilde devam eder. Yani bir şey olarak, çember olarak sürekli artar. Çünkü kendi seviliyor, etrafındakini seviliyor. O etrafındakinin yanındakiler seviliyor. Böyle böyle bütün dünya yayılacak bir tabiri caizse sevgi çemberine dönüşür bu. Ama şimdi insanlar bakıyorlar kendilerine, bazı insanlar. Doğal olarak sevecek bir özellik göstermeyince başkasına kötü davranıyor. İşte Allah'tan gereği gibi korkmuyor. Allah'ın kendisinden yapılmamasını istediği şeyleri riayet etmiyor ve kendisi bunları uyguluyor. Bakıyor, o zaman tabii ki doğal olarak sevgi eksikliği oluşuyor kendi üzerinde. O zaman sevgiyi teşvik etmeyeyim ki diyor. Ben de insanların içinde bu şekilde gözükmeyeyim diye. Halbuki sende eksiklikler olabilir. Hiç önemli değil. Sen sevgiyi teşvik et. Zaten etrafındaki insanlar da sana şefkati, sevgiyi teşvik edecekler. O zaman sen zaten doğal olarak Allah'ın senden istediği o güzellikleri, ruhun yumuşadığı için, kalbin yumuşadığı için, Allah seni taş gibi yaratmadığı için, ruhunda bir ahlak yarattığı için, o güzel ahlaka uyduğun için sen de sevgiyi ister ve arar ve karşındakine gösterir hale geleceksin. Şimdi bakıyorsunuz sadece insanlara sevgi değil, hayvanlara gösteriyorsunuz. Bu ne diyor mesela? Köpek mi diyor mesela? Halbuki o köpekte Allah o kadar güzellikler tecelli ettiriyor ki. Bir kediyi gösteriyorsunuz. Sokak kedisi bırak ya diyor mesela aslında. Halbuki sen o kedide o kadar güzellikler görüyorsun ki hocamızın canlılara gösterdiği gerçekten sevgi, onun Allah sevgisinin bir tezahürüdür. Zaten bundan dolayı, o sevgi ve şefkatten dolayı kendine hakim olamıyor yüzünde. Doğal olarak o sevginin tecellisini görüyoruz. Yani bu yapmacık olarak yapılacak bir şey değildir. Mesela o Esile ile kardeşini gördüğünde yüzündeki sevginin ve coşkunun, ve o diğer kardeşlerimizin çocuklarını gördüğünde samimi tecellisini görüyoruz. Şimdi biz de birkaç tane resim görelim. Bizim de inşallah o tecelli oluşsun isteyelim inşallah Allah'tan.
İkisi birbirinden şeker.
Çok da. Maşallah.
Maşallah.
Bayağı sevdim.
Onun kuzusu galiba.
Evet.
O da kuzuya benziyor.
Diğer resimlere de bakabiliriz.
İnşallah. Çok,
çok
bu da
güzel.
Çok şeker havası. Gözlerin güzel.
Burun çok şey.
İki arkadaş.
Normalde düşman olmaları gerekir dermiş.
Bunlar da bir sepet dolusu arkadaş. Evet.
Buraya gelen bir sepet dolusu hocamızın gelişi var.
Ama çok şekerler ya maşallah.
Maşallah.
Acayip tatlı. Çikolata kiydi.
Hiç bu renk görmemiştim.
Çok şeker.
Çok tatlı.
Bunlar da afacanlı.
Çete.
Allah alem çıkmışlardır. Yani.
Allah alem. Sonra bunları indirmek için itfaiye falan.
Şuna bakar mısın? Dilin sevimliliği. Maşallah.
Maşallah.
Maşallah.
Teşekkürler. Hayırlı teşekkürler yani. Resmimiz bitti.
Hocamız da dünyanın yaratılış amacının sevgi olduğunu söylemişti. Hakikaten Didem bu resimlere baktık şimdi. Bunları Allah ruhumuzun coşması için, sevgimizin kabarması için yaratıyor. Çünkü Allah bizim kalbimize, ruhumuza sevgi diye bir his vermiş. Bu hissi yaşamamız için de Allah çok çeşitli nimetler, insan güzelliği, bir dekor güzelliği, bir manzara güzelliği, hayvanlar, bunların hepsinde Allah muhteşem bir sanat, muhteşem bir güzellik yaratıyor. Bunların hepsine insanın ruhunda bir coşku, sevgi dolu bir coşku oluşuyor. Bunları da tabii ki o ruhla, yani Kur'an ruhuyla değerlendirip o şekilde sevgi duymak gerekiyor inşallah. Yani
şimdi dünyanın en güzelliğini, dünyanın güzellik veren, insanlara coşku, sevinç veren bir dinini ne hale çevirmeye çalışmaları, yani evet, böyle bir şekle çevirmeye çalışmaları gerçekten çok büyük bir mucizedir. Şimdi sevgi dini, insanlara sevgi, nasıl sevgi duyulmasını öğreten bir din.
Tabii ki.
İslam dini. İnsanlar arasında barış ve dostluğu pekiştirmek için çaba göstermeyi öğütleyen bir din, İslam dini. Fakat böyle bir dini vahşet dini haline getirmeye çalışıyorlar. Öfke dini haline getirmeye çalışıyorlar. Sevgisizlik dini haline getirmeye çalışıyorlar. O Didem söyledin ya sen, bir tane köpek mesela, bir köpek resmi, ona bile öfke duyuyorlar. Yani o Allah'ın nimeti, Allah nimet olarak yaratıyor. Allah dünyada güzellik yaratıyor. Bunu niye yaratıyor? Sevelim diye, sevgi olsun diye, o sevgi oluşsun diye. Bütün bu nimetler sevgi içindir. Bir tavşanın tatlı mesela, o hayvan hani bakıldığında başka ne hissedebilir ki insan, yani olağanüstü şeker bir şey. Şimdi bunları göremeyip de vahşeti ona yakıştıranlar, biraz önce hocamız rejim konusunu anlattı. Daha önceden hocamızın bu konuyla ilgili sözünü yazdığımda bana o ayet getirmişlerdi. Yüz değnek ayetini böyle yorumluyorlar diye. O ayetin neresinde taşlayarak bir insanı öldürmek, nasıl böyle yorumlanabilir bu? Çok açık yani ayet. Şimdi işte böyle kendilerince ürettikleri dine uygulayarak, yani ve bunu da etrafta gerçekten uygulayarak, o dini uygulayarak, adına da İslam diyerek çok büyük zarar verdiler şimdiye, evet, kadar bağnazlar. Şimdi biz de sevgi barıştan bahsedince bize, yani pek çok kesim inanamıyorlar. Yani öyle bir yaygınlaştırılmış ki İslam adına vahşet. Bu sefer biz onları inandırmaya çalışıyoruz. Biz inandırırız, ayetlerle deliller getiriyoruz. Zaten kanaatleri geliyor. Fakat insanların buna inanamamaları garip. Şaşırmaları garip. Böyle bir şeyin olması garip. Allah'ı bir kere anlamamaktır bu. Allah sevgiyi sever, sevmeyi sever. Nimetler o yüzden vardır. Allah sevilmeyi sever. Biz Allah'ı sevdiğimiz için Allah bizi hep böyle yüceltir, güzel nimetlerle bize mükafat verir dünyada, ahirette. Sevgi olduğu için. Biz vahşeti yaydığımız için değil. İnsanların nefret kusarak değil, yani bu şekilde olmaz. O yüzden İslam dininin, pardon Didem amca, esasını, aslını, ne olursa olsun, önceki yayınımızda da söyledik, bizi hiç kimse yani engelleyemez bundan. Yok şunu konuşun çünkü insanlar bundan hoşlanır demeleri bizi hiç mi hiç ilgilendirmez. İslam dininin özünde sevgi ve dostluk var. Biz bunu anlatırız. Yani kimin ne dediği, bu konuda bize ne tepki gösterdiği de Allah'ın izniyle umurumuzda olmaz.
Allah'ın ne dediği önemli zaten. Yani onu insan göz ardı edip de bir yerlerden duyduğu veya atalarından duyduğunu söylediği şeyleri anlatıyorsa bizim için önemli olmaz. Önemli olan Allah'ın ne dediğidir inşallah.
Tabii ki inşallah.
Bir de ne fena sevgiyi yaşayabilmek varken, öyle bir imkan varken, sevgi varken, öfkeyi, kini, nefreti, kıskançlığı, haseti, kötü sözü, bunu seçmiş olmaları. Evet. Sadece eğer bulundukları ortama uyum sağlamak istiyorlarsa insan tek başına kalır. Hayatının tamamını tek başına devam ettirir. Sadece Allah'ı sever. Yanında kimse bile olmasa yine tek başına olmayı tercih eder. Asla gidip öfkeyi, kini, kavgayı, kargaşayı hiçbir zaman tercih etmez sevgi varken. Kadınlardan bahsetmiştik. Ben Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın inşallah ordusunda, yanındaki arkadaşlarının içinde de kadınlardan olacağını Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem müjdeliyor. Onunla ilgili bir hadis okumak istiyorum.
İlim ordusu.
İlim yani ordusu tabii ki inşallah. Aralarında kadınların da bulunduğu 314 kişilik bir grup oluştururlar. Onlar her zalime galip gelirler. Onların kalpleri demir gibidir ve onlar gündüz aslan, gecede abittirler. Ne evvelkiler ne de sonrakiler fedakarlıkta onlara yetişemez. Maşallah, hem çok güçlü olacaklar hem manen çok güçlü olacaklar. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın inşallah arkadaşları. Hem kadınlardan oluşacak hem erkeklerden oluşacak. İmanları çok kuvvetli olacak, Allah korkuları çok kuvvetli olacak. Hiçbir zalim onlara galip gelemeyecek inşallah. Her zaman Allah onları üstün kılacak. Bu da peygamberimizin bir müjdesi maşallah.
Didemciğim, düşünsene, ahir zamanda öyle bir ortamdayız ki yani sevginin bile anlatılmasını suç gibi gösteren insanlar var. Gerçekten Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la talebelerinin vazifesi çok çok zor yani. Böyle bir dönemde gerçekten çok zor olacak. O yüzden zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaratılmışların en hayırlıları diyor. Çünkü böyle bir dönemde bu kadar zorluk ortamı varken insanların bu kadar her şeyi suç gibi göstermeye çalışıp birbirlerine saldırabilmek için konu araştırdıkları bir ortamda ortaya çıkıp İslam'ın güzelliğini anlatacaklar. Ama insanlar kafaları farklı şekilde bulandığı için İslam diye zannettikleri şey farklı olduğu için kendilerinin rahat etmemesine rağmen şiddetle karşı çıkacaklar. Bu çok enteresandır. Yani kendileri zaten din diye gösterilen şeyin içinde rahat etmiyorlar. Bir dakika, Görkem hocam gelmek istiyor galiba. Siz Ayşe hocama bir dakika çekin. Bir dakikalık ara verelim. Tamam, inşallah.
İslam alimlerinin Hazreti Mehdi Aleyhisselam hakkındaki görüşleri. İbn Hacer el-Mekki. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın rengi arabi, beyazlı karışık kırmızı, bedeni İsrailidir. Sağ yanağı üzerinde parlayan yıldız gibi bir ben vardır. Onun hilafetinden yer ve gök ehli, hatta havadaki kuşlar bile razı olacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam sanki Beni İsrail ricalindedir. Yeryüzünün hazinelerini çıkaracak ve küfür diyarını fethedecektir. Allah-u Teala İslam'ı nasıl Resulullah Efendimizle başlatmışsa Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la sona erdirecektir. Zulüm ve fıskla dolu olan dünya o geldikten sonra adaletle dolup taşacaktır. Onun devrinde ümmetin gerek iyileri ve gerekse de kötüleri misli asla görülmemiş şekilde pek çok nimetlere sahip olacaktır. Çok yağmur yağmasına rağmen bir damlası bile boşa gitmeyecek, toprak bir tek tohum istemeden verimli ve bereketli olacaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Horasan tarafından bayraklar çıktığını gördüğünüzde, kar üzerinde sürülerek de olsa o bayraklara katılınız. Zira içlerinde Allah'ın halifesi Hazreti Mehdi Aleyhisselam vardır buyurmaktadır. O, Hazreti Mehdi Aleyhisselam fitnelerin zuhur ettiği bir zaman aralığında gelecek ve ihsanı karşılıksız olacaktır. İslam'ın aleyhine söylenecek bir söz bile ona ağır gelir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam gelince insanlar onu aşk ve muhabbetle kucaklayacaklardır. Onun Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kumandanları insanların en hayırlısıdır.
Görkem de bize katıldı. Devam ediyoruz sohbetimize inşallah.
Hoş geldin Görkem.
Hoş geldin Görkem.
Ben konuma devam edeyim. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la talebelerinin ne kadar zor ortamda olduğunu açıklıyordum inşallah. Şimdi insanlara siz diyorsunuz ki şurada gittiğinde elinde anahtarın var, kapıyı açacaksın ve bir hazinelerle karşılaşacaksın diyorsunuz. İnsanlar sana neden bana o anahtarı vermeye çalışıyorsun diye kavga etmeye başlıyorlar. Yani ahir zaman böyle bir ortam. Ahir zaman insanların neyin neden yapıldığını düşünmeden sadece karşı çıkmak için, sadece tartışmak için başkalarına karşı sürekli bir, çünkü Allah da ayetinde bildiriyor, insan tartışmacıdır diye, aceleden yaratıldı diye. İşte ahir zaman böyle bir ortam. Fakat bu ortamda bir de düşünün, şimdiye kadar dünya tarihinin en kalabalık insan grubunun bulunduğu halindeyiz. Yani dünya üzerine 7 milyardan fazla, hatta yaklaşık 8 milyara yakın olarak insan var nüfus olarak. Bu 8 milyar insanın her birinin kendi kafasına göre tartışma çıkardığını düşünün ve dinin içinde olmasına rağmen, İslam'ı yaşadığını söylemesine rağmen insanlar kendine göre tartışma konusu çıkarıyorlar. Siz diyorsunuz ki Kur'an ayetinde bu yok. Onlar diyorlar hayır ama biz bunu duyduk, bu var. Yani sürekli bir tartışma. Bakın hocamız aşağı yukarı her gün aynı soruya cevap vermek gerçekten durumunda kalıyor. Yani her gün anlattığı halde, evet, bu bir harikadır. Yani çok açık olarak açıklanmasına rağmen, Kur'an'a göre anlatılmış olmasına rağmen hala aynı soru sorulabiliyor. Ama maşallah çok sabırlı olarak her seferinde ve yeni bir anlatımla ve insanların gerçekten kalbine etki edecek şekilde anlatımlarda bulunuyor. Ama işte bunu neden söylüyorum? Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la talebelerinin içinde bulunacağı durumun zorluğunu insanların kavraması için. Bakın öyle bir dönemdeyiz ki insanlara yapmadıkları suçlardan dolayı iftira atılabiliyor. Haklarında asılsız ihbarlarda bulunabiliyor. Bir Müslüman sadece Müslüman olduğunu söylediği için 10 ay akıl hastanesinde, 9 ay hücre hapsinde kalabiliyor. Ve sadece tek bir cümle konuştuğu için. Tabii ki bu geçmiş dönemden kaynaklanan bazı şeyler ama ahir zamanın sınırları içerisinde olan bir dönemdir. Ama bu dönemde Müslümanlar etrafımıza bakıyoruz, ateş çukurlarının içine atılıp çalıyla tutuşturuluyorlar. Mesela Hindistan'daki tek bir bayana yapılandan bahsediyoruz ki bu bir vahşettir. Kesinlikle yapanları da Allah inşallah karşını versin. Tövbe etmedikleri sürece Allah'ın takdiridir. Fakat tek bir kişiye, tek bir bayana yapılandan bahsediyor. Doğu Türkistan'da bizim Müslüman bayan kardeşlerimiz bir gece içerisinde 10 bin kişi evlerinden zorla alınıp akıbeti belli olmayan bir yere götürüldüler. Zorla gayrimeşru hayat yaşamaya sevk edilerek. Bu da bir tecavüzdür. Yani illaki tek bir kişiye aynı anda 6 kişinin saldırması değil, bir kişinin İslam'ı yaşamak isterken zorla evinden alınıp gayrimeşru bir hayatın içine sokulması, ona her gün tecavüz edilmesidir. Haberi o yüzden ve bu haber söylemesek biz haberi bile olmayacak birçok kişinin. Bir iki tane internet sitesinde duyuluyor. Burada bir bayanınki bütün dünyaya yayılıyor ki yayılsın, bu çok önemlidir. Böyle bir şey zaten bütün dünyada duyurulsun. Ama orada 10 bin insandan bahsediyoruz. Bakın 10 bin kişi gece yarısı evlerinden sessiz sedasız, neden götürüldüğü belli olmadan kapıları açılıp zorla alınıp götürülüyor. Ve gayrimeşru hayatın içine zorla sokuluyor, şiddetle sokuluyor. Bundan bütün dünyanın haberi yok. Kimse bahsetmiyor. Söylüyoruz, yine haberleri yok. İşte bu ahir zamanın şiddetini gösteren bir ortamdır. O yüzden Mehdi Aleyhisselam'la talebelerinin vazifeleri çok kıymetli olacak ve çok önemli olacak inşallah.
Sizin, pardon.
Ben Serdar Kuzuloğlu yazarın bir yazısını okumuştum 2 gün önce. Hatta dikkatimi çekti. 2 yazısında da ard arda bu toplumda hakim olan sevgisizlik, nefret, birbirine karşı şiddeti yazmıştı yazısında. Dünkü bir en son yazısının sonunda da bizi bundan kurtaracak kişi kimse çıksın, bu sevgiden, sevgisizlikten, birbirinden nefret etmeden kurtaracak kişi kimse çıksın, zaman çok az daraldı diye yazmış. Hakikaten çok Allah-u Alem vicdanlı değerlendiriyor olayları. Çünkü bayağı derin örnekler vermiş. Hatta bir üniversitenin yaptığı anketleri de örnek vermiş. İnsanların birbirine olan sevgisizliğinin, nefretinin, güvensizliğinin ne kadar boyutlarının yüksek, grafiğin çok yüksek olduğunu ortaya koymuş. Burada da hakikaten vicdanlı insanlar bunun farkındalar. Yani toplumda hakim olan sevgisizliğin, insanların birbirinden korkmasının, şüphe duymasının, kimsenin birbirine güvenememesinin farkındalar. Vicdanlı olan kişiler bunu değerlendirebiliyorlar. İşte bu da inşallah Didem de anlattı, hakikaten zor bir zaman. İnşallah Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yapacağı görev de zor. Yani onun talebelerinin içinde bulunduğu kişilerin yapacağı durum da zor. Çünkü aynı bakış açısıyla bakıyorlar. Yani onlara da şüpheyle, onlara da sevgisizlikle yaklaştıkları için düşünün, karşı taraf sürekli sevgisizlikle, şüpheyle yaklaşıyor. Ama hep olumlu, pozitif yaklaşan inşallah Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve taraftarları sürekli güzelliği, olumluluğu inşallah onu inşallah insanlara anlatıyor. Bu hakikaten çok zorlu bir görev ama inşallah Allah ahir zamandayız başarılı kılacak bunu da. Bu konuda da ben hakikaten tebrik ediyorum Serdar Kuzuloğlu'nu bu konuya değinip insanları bu şekilde çağrıda bulunduğu için inşallah bu bir vesile olsun. Hocamız zaten burada her gün anlatıyor. Bu sevgisizliği bir kenara bırakılması gerektiğini, bu korkunun, nefretin, kinin, öfkenin bir kenara bırakılması gerektiğini hocamız her gün anlatıyor. Biz de inşallah her gün anlatmaya devam edeceğiz ki bu Deccal'in hipnozu bu toplumun üzerinden kalksın inşallah. Aynı zamanda hatta bütün dünyada, tüm Müslümanların üzerinden, Hristiyanların, Musevilerin üzerinden bu sevgisizlik, nefret kalksın. İnşallah çok huzurlu, sevgi, barış dolu içinde yaşayabilirim. Çünkü dünyanın nimetleri çok fazla. Allah çok fazla nimet veriyor ama sırf bu ahlak bozukluğundan dolayı insanlar yeterince faydalanamıyorlar bu dünyanın nimetlerinden. Kendine İnşallah. Evet, inşallah bunun biteceğini umuyoruz ve biz anlatmaya inşallah devam edeceğiz sonuna
çok
kadar.
Çok kısa bir ekleme yapmak istiyorum da bu demin yaptığım konuşmayla ilgili. Şimdi bir de bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dönemine ait veya ondan hemen sonrasına ait, yani salih Müslümanların yaşadığı döneme ait bazı tarih bilgileri oluyor. Yani tarih kitaplarında bazı bilgiler oluyor ve bu bilgilere dayanarak insanlar, evet, bu sefer İslam'a yönelerek sanki İslam'ın içinde böyle bir şey varmış gibi gösteriyorlar. Bir kere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'a tabi olan bir insandı. Yani Allah'tan korkan, Allah'ın özel peygamberi olarak seçtiği, dünya üzerinde en güzel ahlakı yaşayan mübarek bir insan. Yani Kur'an ahlakı üzerine yaşayan bir insan ki Allah ayetinde güzel bir ahlak üzerindesin diye bildirir. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili verilmiş olan tarih bilgileri, bazı tarih bilgileri bizi hiç ilgilendirmez. Bizi ilgilendiren peygamberimizin Kur'an'a tabi olduğudur ve Kur'an'a göre amel ettiğidir. Yani Kur'an'da ne varsa ona göre yaşamıştır ve o ahlak üzerine insanlara da, esire de, düşmana gibi gözüken insana da o ahlak üzerine davranmıştır. Onun için tarih bilgisi bu anlamda bir geçerliği yoktur. Aynı şekilde hadis olarak gösterilmeye çalışan bazı hiçbir şekilde Peygamber Efendimiz'e ait olmayan sözlerde olduğu gibi.
Ancak Kur'an'la uyumluysa, hocamız da bunu söylemişti, Kur'an'la uyumluysa tabii, biz hadisin sahih olduğunu inşallah inancımız olur. Aksi takdirde yani haşa Peygamberimize hakaret niteliğinde tabii oluyor birçoğu, kadınlarla ilgili olan hadislerin birçoğu ve daha pek çok hadis. Asla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem asla tavsiye etmeyeceği, öğütlemeyeceği şeyleri Müslümanlara sanki varmış gibi göstermeye çalışıyorlar. O yüzden tek kriter hadislerde de değerlendirirken Kur'an'a uygunluğu olacaktır inşallah.
Genel olarak bu konularda diyelim ki iftira konusu, bize yapılan komplolar, hocamıza yapılan komplolar, genelde bu konuda hep niye peki, niye yapıyorlar diye bazen soru geliyor. Şimdi hakkı savunanlar mutlaka böyle şeylerle karşılaşacaklar. Bu bir kere yani zaten Allah'ın söylediği, bildirdiği bir şey ve peygamberlerin, hakkı savunanların, sahabelerin de başına gelmiş olan bir şey. Yani Kur'an'da olanı savundukları, hakkı savundukları zaman elbette Kur'an dışı bir hayat sürenler, Kur'an ahlakına aykırı hayat sürenler bundan rahatsız olacaklardır. Kur'an dışı ideolojileri benimseyenler, bunu yaygınlaştırmak isteyenler genel olarak bundan elbette ki rahatsız olacaklardır ve oluyorlar. Bu her zaman böyle olmuştur. Şimdi peygamberimiz, o güzeller güzeli peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme neden deli diyorlar, neden iftira atıyorlar, neden büyücü diyorlar? Hakkı savunmasına rağmen, hakkı getirmiş olmasına rağmen, Kur'an ayetlerini savunuyor olmasına rağmen ve uyguluyor olmasına rağmen böyle bir iftira, neden Hazreti İbrahim'i ateşe atıyorlar, neden Hazreti Musa'ya karşı ordular gönderiyorlar? Hep bundan kaynaklanıyor işte. Bu demek ki tarihte her zaman oluyor. Hakkı savunanlar mutlaka böyle bir şeyle karşı karşıya kalıyorlar. Zaten dünyadaki imtihanın gereği bu. Hazreti Mehdi de biliyorsunuz, Allah Tevrat'ta da geçiyor. Zorluk ve zorluklarla deneyeceğim, bunu kabul ediyor musun diyor ve o kabul ediyor. Demek ki çok büyük güçlükler başına gelecek. Tabii ki güçlük bir davayı güzelleştirir. Zorluk olduğunda güzelleştirir. Demin Didem anlattı. Adaletsizlik mesela, bir adaletsizlik oluyor bize karşı. Tabii ki insanlardan gelen, Allah sonsuz adaletlidir ve mutlaka karşılığını verir. Fakat zahiren bir adaletsizlik oluyor. Bu bir zorluktur ve bu zaten bu davayı, bu amacı güzelleştirir. Çünkü o adaletsizliğe, o iftiralara, o komploya rağmen doğruyu savunan insanlar var. Her zaman hakkı savunmuş insanlar var. Bu Allah'ın katında çok güzeldir.
Bu insanın şevkini de çok tabii artıracak bir şey.
Bu aslında gerçekten Mehdi talebelerini tanıyabilen insanlar için de çok büyük bir nimettir. Çünkü biz mesela hocamıza baktığımızda ne görüyoruz? Müthiş bir kararlılık. Yani yılların getirdiği müthiş bir kararlılık. Tek başına olsa da o kararlılıkla, o azimle, o Allah'a güvenle hareket etmiş bir insan. Şimdi bu olağanüstü bir şey. Her, yani yüzünden, gözünden, her şeyinden o kararlılık ve derinlik hissedilebiliyor. Bu bir nimettir işte. Evet. Ama bu zorlukları olmadan olmuyor.
Tabii, asla çoğunluğa uymamış. Çoğunluğa uyulduğunda hiçbir sorun olmaz. Zaten evet, toplumun genelinde hakim olan bir görüş vardır ama hocamız asla, en başından beri, baş davasının en başından beri asla çoğunluğa uymamış. Her zaman hak olanı savunmuş. Diğer senin örnek verdiğin peygamberler de aynı şekilde. Onlar da çoğunluğa uymadıkları için toplum tarafından bir takım eziyetlere tabii maruz kılıyorlar. İnşallah kalıyorlar. Evet, İnşallah hocamız da o şekilde oldu. Bu da doğru yolda olduğunun inşallah hocamızın en önemli değerlerinden bir tanesidir inşallah.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerinin çok güzel bir özelliğinden bahsediyor.
Şöyle söylüyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, haklarında alınacak hiçbir hükümden çekinmeyecekler, hiçbir karar onlara zor gelmeyecek. Her ne olursa olsun küfürden işitecekleri, yani cahiliye ahlakını yaşayan insanlardan işitecekleri, müşriklerden, münafıklardan incitici sözler mutlaka olacaktır. Aylin de biraz önce anlattı, Kur'an'da hiçbir kavim yoktur ki gerçekten iman edenler, İnkar edenlerden hiçbir incitici söz işitmemiş olsunlar, hiçbir eziyet görmemiş olsunlar. Bu Allah'ın bir hükmüdür ve bu mutlaka Müslümanların başına gelecektir zaten. İnşallah kısa bir ara verelim, sonra devam edeceğiz.
İnşallah. İnşallah.